أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي bizi yaratan, yaşatan ve yaşadığımız süre içerisinde imtihandan geçiren sensin. Bütün insanların yaratıcısı, yöneticisi, bütün kainatın yönetimi senin elinde ya Rabbi. Verdiğin nimetlere tam olarak değer vermeyi, emirlerine de tam olarak uymayı cümlemize nasip eyle. İnsanı muhalif yapıda yarattığın için birçok insan asıl muhalefeti senin hükümlerine karşı yapıyor. Birçok insan da ikili oynayarak hem kendisini Müslüman olarak göstermeye çalışıyor hem de yapabileceği her şeyi yapıyor. İçiyle dışıyla Müslümanlardan olmamızı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Şimdi din her insanın olmazsa olmazıdır. Yani şöyle söyleyelim. Kendisini dindar kabul etmeyen bir tek insan yeryüzünde yoktur. Şimdi mesela diyelim Türkiye'de bazıları kendisini ateist diyor, bazısı başka şey diyor. Aslında bu terimlerle kastettikleri ben Müslüman karşıtıyım şeklindeki şeyleridir, düşünceleridir. Avrupa'da ben ateistim diyenin hedefinde kilise vardır. Yoksa Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kimsenin şüphesi yok. Bu konuda sık sık derslerimizde bahsettiğimiz Adem İblis kıssası var biliyorsunuz. A'raf suresinde Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, İblis'in secde etmemesi, diğer meleklerin secde etmesi, Adem Aleyhisselam'ın imtihandan geçirilmiş olması, yapılan ilk imtihanı kaybetmesi, imtihan karşısındaki tavrı, bütün bunları anlattıktan sonra A'raf suresinin 30. ayetinde tüm insanların kendi emirleri karşısındaki tavrını bize özet olarak anlatıyor. İnsanları ikiye ayırıyor. Diyor ki ferikan hede ve ferikan hakka aleyhimut dalale. İnsanları ikiye ayırır. Bir kısmını Allah hidayete erdirmiş olur. Bunun manası şu. Yani diyelim bir sınıfta iki grup öğrenci var. Bir grubu sınıfta bıraktım der öğretmen. Diğerini de geçirdim der. Aslında burada sınıfta kalan da geçen de öğrencilerin kendisidir. Dolayısıyla heda kelimesine Allah bir grubunun yola gelmişliğini onaylar diye anlam vermek lazım. Yanlış anlaşılmasın diye. Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhumut dalale. İki grup insan var. Birisi Allah'ın doğru olduğunu onayladığı kişidir. Neden Allah onaylıyor? Çünkü bizim bir kişinin doğru yolda olduğu konusunda bir kanaatimiz olur ama o kanaat gerçeği ifade etmeyebilir. Münafıkun suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayran kaldığı kişilerin en büyük İslam düşmanı olduğu ifade ediliyor. Yani en büyük nebi de olsa insanın kalbini bilmek mümkün değil. İman da kalple tasdiktir. Dolayısıyla bunun tek onay makamı vardır. Allahü Teala'dır. Kalbi o bilir. O onaylar. Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhumut dalale. Bir grubunun Allah doğru yola gelmişliğini onaylamış. Bir grupta sapık olmayı hak etmiştir. Sapık olmayı hak edenler kimler? اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا اَشْشَيَاط۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar şeytanları kendilerine evliya edindiler. Evliya ne demek? Kendilerine çok yakın kabul ederler. Min dunillah, Allah'ın dunundan, kendilerinin fevkinden. Yani Allah ile kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Bir taraftan kendilerine çok yakın, bir taraftan Allah'a çok yakın. Yani bir çeşit, mesela iki tane kabloyu getiriyorsunuz. Kablolar birbirine yetişmiyor, araya bir kablo koyuyorsunuz. İki kabloyu da birleştiriyor. İşte kendileriyle Allah arasındaki ilişkiyi düzenleyecek takım şeytanlar koyuyorlar araya. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Kendilerini muhtedi hesap ediyorlar. Bunlar kim? Sapık olanların tamamı değil mi? Peki kendisini muhtedi, doğru yolun ortasında sayıyor bunlar. Kendisini doğru yolun ortasında sayan kişi dinsiz der mi kendine? Mutlaka dindar diyecektir. Dolayısıyla dindar olmanın bir anlamı yok. Esas olan hangi dinin dindarısın meselesidir. Bu sebeple dindarlık da bizi maalesef kandırıyor. İşte çeşitli sebeplerle bakıyorsunuz birçok kimse ortaya çıkıyor. Mesela şimdi işte bir seçimin arefesindeyiz. Ortaya çıkıyorlar, oy veren kafir olur. Güzel. Bu hükmü kim söyledi sana? Allah'ın hükmü ise baş üstüne. Kimin hükmü bu? Evirip çevirip şöyle kendi kafalarına göre Allah'la kendi aralarına bir veli koyuyorlar. Onun söylediğini söyleyerek bir din uyduruyorlar kendilerine göre. Şimdi bugün o vesileyle istiyorum. Müslümanların yaşadığı toplumlardaki problemler diye şey yapıyoruz. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Hatta bütün nebilere bakın. Allah'ın nebilerinin tamamı halka ne diyor Yahya? Ve ma eselukum
aleyhi min ecr.
Aleyhi min ecr.
Min ecri illa Allah.
Min ecri illa Allah. Bak bundan dolayı ben sizden bir şey beklemiyorum diyor. Benim ücretimi verecek olan Allah'tır. Ama bugün Müslümanlar bakıyorsan kendine Müslüman diyenler diyelim ya da Müslüman olduğunu düşünenler, onlar da diyor ki biz hiçbir şey istemiyoruz, sadece devleti verin yeter. Ne kadar mütevazi bir istek değil mi? Siz kimin yolunda gidiyorsunuz? Biraz kendinizi gözden geçirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kaldı? Yaşama hakkı tamamen elinden alınmadan ayrıldı mı oradan? Ne yaptı? Ölümüne karar verdiler. Hatta biz hani hicret diyoruz sanki böyle gitmiş, eşle dostla görüşmüş, hakkınızı helal edin, ben Medine'ye gidiyorum, işte oradan ayağınız düşerse beklerim. Ama işte selam vermeden geçmeyin. Sanki öyle demiş gibi bir hava içerisindeyiz. Yani kendi izini kaybettirmek için tam ters yolda olan Taif tarafına gidiyor. Hacca umreye gidenler, bak ben kaç kere, 20 kere hacca gittim, sayısını bilmediğim kadar da umreye gittim. Bir kere o mağaraya çıkmadım, Resulullah'ın saklandığı mağara, çünkü çok şeydi, uzakta. Yolu çok sıkıntılı bir yol. Şimdi öyle bir yerde saklanıyor ki hiç kimse tahmin edemez burada bu kişinin saklanacağını. Sonra ortalık sakinleşince ne yapıyor? Yani birazcık tehlike azalınca oradan Medine'ye gidiyor. Sanki Medine'ye giderken de onu oraya devlet başkanı yapmak için mi çağırıyorlar? Bir kere Allah'ın dini bir kişinin esas temel hedefi ise, o konuda çalışıyorsa, dünyalığı asla düşünmez. Önce bu dini ben yaşarım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün nebilerin etrafında bir sürü düşmanları yok mu? Hem de çok yakınlarında. Bir sürü münafıklar var. Bir sürü şeyler var. Kendisini Müslüman gösteren Yahudi var, Hristiyan var, bir sürü şeyler var. Dolayısıyla biz bir kere İslam devleti, İslami devlet, mesela İslami devlet kurulacak elbet, kafir devlet yıkılacak elbet. Sana kim İslam devleti kuracaksın emrini verdi? Tabi insanların duygularıyla oynamak isteyenler bunu yapıyorlar. İnsanların çok hoşuna gidiyor hakimiyet, zenginlik falan filan. Kardeşim sen Müslüman olmak zorundasın. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye devlet kurmak için mi gitmişti? Canını kurtarmak için gitti. Ama arkasından Allah ona devleti nasip etti. Kardeşim bu Allah'ın ikramı olarak gelir. Cenab-ı Hak onu ikram eder. Ama sen Allah'ın emirlerine uymak zorundasın. Bir kere bu yola giren kişi tek başına kalmayı düşünmek zorundadır. Bakın Uhud Savaşı'nda Müslümanların bir grubu münafıklar geri çekildi. Bir grup Müslümanlar da geri çekildiler. Savaşta Allahü Teala onlara baştan bir zafer nasip etti. O zaman hemen Cenab-ı Hak yasakladığı halde ganimete daldılar. Bu zafer tersine döndü. O zaman ne oldu? Başladılar geri kaçmaya. Ne diyor Allah orada? اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى اَحَدْ Dağa kaçıyordunuz. Tırmanıyorsunuz habire. Hiçbiriniz dönüp diğerine bakmıyor. Herkes kendi canının derdine düşmüş. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ Sizin arkanızdan da Resul sizi çağırıyordu. Kim o Resul? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Peki Resul sıfatıyla onları çağırması için ne demesi gerekir? Gelin beyler işte geri dönün falan öyle mi? Öyle değil. Allah-u Teala'nın ayette bildirdiği şeyi söylemesi icap eder. Bu da Enfal suresinde ne diyor Allah-u Teala? وَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ keferu zahfen. Evet. Kaçıncı ayetti o?
15.
Ha, 15. ayet. Tamam. Evet. Yani kafirlerle savaş halindeyken karşılaştığınız zaman fela tuvelluhumul edbar onlara sırtınızı dönmeyin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in en zor saatte de yaptığı bu ayeti okumaktır. Çünkü Allah'ın ayetlerinden başka hiçbir şey insanları gereği kadar etkileyemez. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَيْذٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ وَمُتَحَيِّزًا اِلَى فِيهَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ Kim diyor, o savaş sırasında, savaş gününde sırtını dönerse, ama tabii o yeni bir cephe almak, yeni bir taktik gereği şeyler hariç düşmandan kaçarsa Allah'ın gazabını hak etmiş olur. Resulullah bunu söylüyor orada arkalarında. Ondan sonra ve me'vâhu cehennem. Hem dünyada hem ahirette varacağı yer de cehennemdir. Ve bi'sel masîr. Ne kötü hale gelmektir o. Dolayısıyla bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tek başına kalmış mı Uhud Savaşı'nda? Tek başına. İşte bu yola giren her zaman tek başına kalacağı düşünmek zorundadır. Peki devlet kurmak, şey yapmak öyle bir derdi olsa Bu şekilde bir mücadele olur mu? Ben devlet kuracağım diyen kişi ona göre politika geliştirir. Onun tek hedefi etrafında daha çok insan olsun olur, değil mi? Evet, doğrular, evet ben de biliyorum bu doğru ama kardeşim bunu söylersem şu kadar adam yanımdan ayrılır. Öyle mi yapıyor Resulullah? Allah'ın hangi nebisi öyle yaptı? O zaman onun yolundaysak bizim hedefimiz hiçbir zaman dünyalık elde etmek olmaz. Etrafımızda insanları toparlamak olmaz. Doğruları anlatmak olur. Elhamdülillah mesela işte bu yolda çalışalım dediğimiz için bak 1976'dan beri İstanbul'dayız. 42 sene olmuş. İşte şu dersi yaparken şurada toplasan 20 kişi yok. Etrafımız insan olsun deseydik herhalde Allah'ın ayetleri yine başka hikayeler anlatırdık, değil mi? Ama o zaman da ne olurdu? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yetiştirdiği bir kişi dünyaya bedel oluyordu ya. Çokluk önemli değil. Kalite önemli. Önemli olan Allah'ın dinine çok iyi şey yapmaktır. İşte bu konuda çok dikkatli olalım. Önce bir iman nedir? Dinde zorlama var mı yok mu? Onu bir Yahya Hoca'dan dinleyelim. Evet.
Evet, bu o konuya geçmeden bir ayet hatırlatmak istiyorum. Bu Ali İmran suresinin 102. ayeti var hocam. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüttekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Yani ey iman edenler Allah'tan gereği gibi korkun, çekinin ve mutlaka Müslüman olarak ölün. Bakın yani Cenab-ı Hakk'ın namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin, zekat verin gibi emirlerinin yanında bir de Müslüman olarak ölün diye bir emri var. Çok ilginç. Müslüman olarak ölün.
Başka şekilde
yani, değil. Ya esas yani nihai hedef bu olmalı biz Müslümanlar için. Yani Müslüman olarak yaşamak, Müslüman olarak ölmek. Müslüman olarak ölebilmenin ön şartı da hayatı tabii ki Müslüman olarak yaşamaktır.
Peki ne zaman öleceğimiz belli mi?
Belli olmadığı için mutlaka zaman, her daim Allah'ın istediği gibi yaşıyor.
Her an Allah'ın
esas
istediği.
Esas hedef bu. Heh. Biz böyle olduğumuz sürece işte o zaman devlet de olur, olmaz. Önemli değil.
Ya zaten sanki ahirette evet. Sana devlet kurdun diye soracaklar.
Yok. İşte canını Müslüman olarak verdin mi vermedin mi? Bakalım. Hepimizin bireysel olarak nihai sorumluluğumuz budur. Son nefesi imanlı bir şekilde verebilmek. Peki... İşte Allah nasip etsin, hepimiz böyle verelim. Evet, Allah nasip etsin ama Cenab-ı Hakk'ın da koyduğu bir kural var. Onu da birçoğumuz ayetlerden biliyoruz. O da Ra'd suresinin 11. ayetinde ifade ediliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah diyor ki, insanlar kendilerinde bulunan özellikleri değiştirmedikçe Allah kalkıp onların bulundukları konumu, durumu değiştirmez. Yani... Ne istiyorsak onu da kendimiz gerçekleştirmek için bir çaba sarf edeceğiz. Cenab-ı Hak da yardım edip bize onu verecek, ulaştıracak hedefimize. Durup dururken hep dua edelim. Son nefesi ya Rabbi Müslüman olarak verelim. Ama hayatı hiç de Müslüman olarak geçirmeyelim. Hiçbir şekilde Allah nasip etmez o son nefesi imanla verebilmeyi. Çünkü Kur'an ne diyor Allah? Sen kendini değiştirmek için bir çaba gösterdin mi? Evet, o zaman anca duan gerçekleşir. Hayır, o zaman duan gerçekleşmez. Dolayısıyla neyi istiyorsak biz ki nihai hedefimizin de imanla ölebilmek olduğunu gördük. Dolayısıyla bu uğurda bir hayat yaşayacağız. Cenab-ı Hak da bizi umduklarımıza kavuşturacak. Şimdi buradan bugünkü dersimizle ilgili birkaç ayet ben söylemek istiyorum. Şimdi dedik ki Müslümanın içinde yaşadığı toplumdaki sorumlulukları. Müslüman bir toplum halinde de yaşayabilir. Müslüman bir devletin içinde de yaşayabilir. Gayrimüslim bir devletin içinde de yaşayabilir. Nitekim Cenab-ı Hak biliyorsunuz bize örnek olarak Resulullah'ın hayatını gösteriyor. 13 yıl Mekke'de Müslüman olmayan bir yapının içinde yaşadılar onlar. Hani bugünkü bildiğimiz manada devlet teşekkülü yoktu falan ama neticede Mekke müşriklerin egemen olduğu bir toplumda yaşadılar. 10 yılda Medine'de bu sefer kendi hakimiyetlerinin olduğu bir toprakta yaşadılar onlar. Ama 13 yıllık Mekke döneminde Cenab-ı Hak onlara ne emrettiyse hepsini yerine getirdiler mi? Getirdiler. Hiç bahane gösterdiler mi acaba? Ya işte ne yapalım, İslam devleti yok, şu yok, bu yok. Hayır. O ana kadar Allah ne emrettiyse onlar yerine getirmeye çalıştılar. Ne zamana kadar? Biraz önce ifade edildi. Artık siz bu topraklarda yaşayamazsınız denilip canları tehlikeye girinceye kadar mücadelelerini verdiler. Ama ne zaman ki artık canlarına kastedilmeye başlandı, o andan itibaren önce Habeşistan'a ve daha sonra da Medine'ye hicret etmek durumunda kalındı. Şimdi Müslüman orada da bir şeyler yapabilir. Dolayısıyla bugün nerede yaşıyorsak yaşayalım. İster şu an Türkiye'de olduğu gibi özgürlüklerin, en azından inanç özgürlüğünün olabildiğince olduğu ülkede yaşayalım. İstersek ne bileyim işte belki bir İsrail gibi daha zor bir toplumda yaşayacak olan Müslümanlar Allah'ın kendilerine emrettikleri görevleri mutlaka yerine getirebiliyor konumdadırlar. Yani ama devlet yok, o yüzden bunu yapamıyoruz diyeceğimiz, taş çatlasa birkaç tane belki had cezaları ile ilgili uygulamalar vardır. Onun haricinde bireysel olarak bizim devlet yok diye yerine getiremeyeceğimiz hüküm benim aklıma gelmiyor şahsen. Ya, İman de, esaslarından, de, ibadetlerden de, hangisini yerine getiremeyeceğiz biz devlet yok
bak,
diye?
Bir de şu vardır ya bak. Mesela Kur'an-ı Kerim'in büyük günah olarak saydığı şeylerin, inançla ilgili kısımlar hariç, o zaten kişinin kendi kalbiyle alakalıdır. Onların tamamı evrensel suçtur. Bugün mesela faiz haramdır. Faiz dünyanın her yerinde yasaktır. Bunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz bunu? Faizi yasaklamamış tek ülke yoktur yeryüzünde. Bu ne demek diyeceksiniz? Evet, bu o demek. Faizi sadece devlet kontrolünde alıp verebilirsiniz.
Başkası yaparsa tefecilik olur.
Tefecilik. Yani çok çok ağır bir suçtur. Sadece devlet kontrolünde. Onun için dikkat edin. Hele bir banka kurmaya kalkın bakalım. Bunu devletin birçok kurumunun ittifakla onayıyla ancak kurabilirsiniz. Ve çok sıkı denetlenir. Niye? Çünkü çok tehlikeli bir yoldur da ondan dolayı. Bunu pekala biliyorlar. Mesela affedersiniz, genele başmak serbest mi? Devletin denetiminde o denetim olmadan oluyor mu? Ondan sonra adam öldürmek, hırsızlık, yani Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı suçların tamamı evrenseldir. İçki aynı. Bakın dünyanın neresine giderseniz gidin, işte şu yaştan aşağısına içki satılmaz. İçki satılan yerler bellidir.
Özel ruhsatla olur.
Özel ruhsatla tamam. Olur. Niye? Çünkü yasa evrensel yasaktır. Bunu savunacak bir tek kişi çıkmaz yeryüzünde. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın dinini siz dünyanın her yerinde en yüksek sesle savunabilirsiniz. Hem yaşarsınız hem savunabilirsiniz. Ha, sen faizi savunurken güçlü faiz lobisinin düşmanlığını elbette ki celp edersin. Diğer taraftan işte eğlence, şu bu falan çeşitli. Orada da seni susturmaya çalışır. Seni susturmaya çalışan da kendisinin suçlu olduğunu gayet iyi bilir. Dolayısıyla dünyanın her yerinde en rahat yapılacak iş Allah'ın dinini yaşamak ve anlatmaktır. Mesela bakın, Firavun'un emri altındayken Musa Aleyhisselam bir suç işledi. Ne yaptı? Bir adamı öldürdü, değil mi? Gitti birisine bir yumruk vurdu, öldürdü. İkinci gün tekrar öyle bir olay olunca Musa Aleyhisselam'ı cezalandırma durumu söz konusu oldu. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a elçilik görevi verirken Musa Aleyhisselam bunu Cenab-ı Hakk'a söyledi. Ne dedi? Lehum aleyye zenbun fe ahafu en yaktulun. Bak, lehum onların lehine. Onlar haklı. Kim? Firavun, değil mi? Aleyye bana karşı, benim aleyhime. Zembim bir suç var. Yani ya Rabbi ben orada bir suç işledim. Adam öldürdüm. Firavun toplumu da olsa, başka toplumu da olsa bu evrensel suçtur. فَاَخَافَ اَنْ يَقْتُلُونَ Beni öldürmelerinden korkuyorum. Çünkü ben bunu hak ettim demiş oluyor. Tamam mı? Onun için zaten kaçmıştı Musa aleyhisselam. Niye? Suçluydu. Peki, son tabi Allah-u Teala bunu yapamayacaklar diyor. Çünkü Allah'ın onayı olmadan öldürüm olmaz ama Firavun Musa aleyhisselamla karşılaşınca ne diyor? Bak diyor ki, yıllarca bizim yanımızda kaldın. Bak elem rabbike fina veliden. İşte Şuara suresinin 18. ayet. Daha sen küçük bir çocuktun. Seni biz besleyip büyütmedik mi? Şimdi Firavun'un yanında büyümüştü. Ve lebiste fina min umrike sinin. Yıllarca bizim yanımızda yaşadın. Ömrünün uzun yıllarını bizim yanımızda geçirdin. Kaldın orada. Ve fealte fealete kelleti fealte. Yapacağını da yaptın. Yapacağım. Ben teminel kafirin. Sen kafirlerdensin. Ne demek kafir burada? Bu kadar nimete nankörlük ettin. Yanlış söyle, yanlış mı? Bak Musa aleyhisselam savunuyor mu kendisini? Gâle fealtuha iden. Onu yaptım. Ama o zaman bu ene minet dalim. Ben yanlış yapmıştım diyor. Suçunu itiraf ediyor. Şimdi bu bak suçlu olduğu zaman kaçtı kendini kurtarmak için. Ama Allah'ın dinini anlatırken Firavun hiç Musa aleyhisselam'ı suçlayabildi mi? Mekkeliler de Muhammed aleyhisselam'ı suçlayamamıştı. Çünkü anlattığın zaman evrensel doğrulardır. Bu dini her yerde yüksek sesle rahatlıkla anlatabilirsiniz. Ama Musa aleyhisselam orada deseydi ki ey Firavun bir gün senin iktidarına son vereceğim. Vay der hemen Firavun bunu çok büyük bir nimet sayar ve cezalandırırdı. Çünkü hak etti. Suçlu oldu. Oradaki şeye göre. Ama suçlu olacakları pozisyona gelmiyor. Resulullah da suçlu olamadığı için Mekke'de onlar kendi aralarında toplaşarak hep birlikte onu cezalandırma kararı aldılar. Şu suçu işledi diyemediler hiçbirisi. Bizim de öyle yapmamız lazım. Evet, devam et.
Şimdi buradan hareketle şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bizim bireysel olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirirken bizim dışımızda kalan insanlara da karışma, baskı yapma, onlara zor kullanma hakkımız ve yetkimiz olmadığını da bilmemiz gerekiyor. İster yetkili bir makamda olalım, ister olmayalım. Biz inanmak zorundayız ama diğer insanlara baskı yapmak, onları da inandırmak gibi bir görevimiz yoktur. Din de bu manada tam manasıyla yani %100, öyle %99 bile değil bir inanç özgürlüğü vardır. Bütün insanlara Cenab-ı Hak bu serbestliği tanımıştır. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Neticesine katlanmak kaydıyla. Ve neticesini de Cenab-ı Hak vereceği için ona hesabı da Cenab-ı Hak sorar. Bundan dolayı hiç kimsenin inancına karışma, onları sıkıştırma, zorlama, baskı altına alma hakkı, yetkisi yoktur. Bu bizim içinde yaşadığımız topluma karşı görevlerimizin başında gelir. Ben evet Allah'ın indirdiğine göre yaşamak isteyen biriyim. Ben yaşarım ama yanımdakini yaşatmak, onu da benim gibi inandırmak zorunda değilim. Çünkü çoğunuzun yakından bildiği bir ayet var. Bakara suresi 256. ayette Cenab-ı Hak ne buyuruyor orada? La ikrahe fiddin. Din hususunda ki Allah katında din İslam'dır. Din hususunda baskının, ikrahın hiçbir çeşidine yer yoktur diyor Allah. Ne demek bu? İnsanları inanmaya zorlayamazsınız. İnandıktan sonra o dinin gereklerini yaşama konusunda da onları zorlayamazsınız. Yani hep derler ya efendim bu İslam'a insanları sokma noktasında baskı yok. Hele bir girsinler. Bak biz nasıl onları inançlığın gereğini yerine getirme noktasında zorluyoruz da bir görün. Yani hele bir girsinler. Bakın namaz kılmazlarsa öldürürüz. Kolay.
Bir vakit namazı.
Tabii öyle yaparlar. Şu hayır. Din Dini biz ibadet, ahlak falan diye parçalayabiliyor muyuz? Din bunların hepsinden müteşekkil. Hepsinden bir araya gelen bir şey. Dolayısıyla girme konusunda, çıkma konusunda, o dinin gereklerini yerine getirme konusunda tam bir serbestlik vardır. Hiç kimseye biz bu konuda bir zorlama, bir baskı yapamayız. Bakın bu biz fert olduğumuz zaman, toplumun bir bireyi olduğumuz zaman da böyle, toplumun yöneticisi olduğumuz zaman da böyle. Biz yaşamakla yükümlüyüz, bitti. Bir başkasına sadece doğruları aktarmakla, tebliğ etmekle yükümlüyüz. İslam'ı belki diğer dinlerden ayıran en önemli özelliklerden biri de budur. Bizde tebliğ vardır. Diğerlerinde, yani Hristiyanlığın en azından bir şeyi olarak, misyonerlik vardır. İsterler ki herkes Hristiyan olsun ve bu konuda insanları çok zorlarlar. Ama bizde öyle bir şey yoktur.
Biz de isteriz ama zorlayamayız.
Zorlayamayız. Sadece tebliğ ederiz biz ve serbest bırakırız. İster inan, ister inanma. İnandıktan sonra ister yaşa, ister yaşama.
Bir de şurada bir ayet okuyayım da Yahya, o seni şey yapan. Bak şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı Medine'sinde olan bir olay. Ali İmran suresi 73. Evet, 73. ayet. Şimdi rakamlar çok küçüktü, artık göz eski göz değil. Bak diyor ki Allah, ve kâle taifetun, 72. ayetmiş. Ve kâle taifetun min ehlil kitab, ehli kitaptan, ehli kitap dediği Yahudi ve Hristiyanların uzmanları, ki burada Yahudiler daha çok önde geliyor. Hahamlar şunu söylüyor kendi adamlarına. Âminu billezî unzile alellezîne âmenu veşen neher. Bu müminlere gidin sabahleyin, inandığınızı söyleyin. Âmenna, gerçekten doğru. İşte biz Yahudiler olarak sizi bekliyorduk falan. Vekfuru âhirahu, günün sonunda da kafir olun. Leallehum yercuun, belki bunlar dinlerinden dönerler. Peki dinden dönen öldürülürse böyle bir şey olur mu? He? Bak Resulullah'ın hayatındayken işte Kur'an-ı Kerim ayeti. Ama tabii bugünkü Müslümanların durumu gerçekten çok içler acısı. Yani. Sabahleyin Müslüman ol, öğleden sonra kafir ol. Şimdi bir kere bir yerde, bakın burada, bir insanın kafir olduğunu açıkça söyleyemediği bir yer İslam devleti olamaz. Bak burada görüyor musun? Bak Resulullah, başkanı Resulullah olan ve Kur'an'ın ayeti bu. Evet.
Dolayısıyla bizim belki en büyük göstergemiz, Müslüman olduğumuzun göstergesi toplumda insanlar bu inanç özgürlüğünü olabildiğince sağlamaktır. Müslüman olarak görevlerimizin başında geliyor bu. Çünkü bakın Cenab-ı Hak Yunus suresinin 99. ayetinde de şöyle buyuruyor. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Eğer Allah bugün olduğundan daha farklı bir düzen kuracak olsaydı, yani insanları serbest bırakmayacak olsaydı, kesinlikle tamamı, hepsi birden iman ederdi. Allah öyle bir kural koyardı. Bütün insanlar, yaratılmış herkes iman edecek deseydi Allah, aksi mümkün olabilir miydi? Hayır. Ama Allah serbest bırakmış. Allah serbest bırakmışsa bizim yasaklama gibi bir hakkımız olur mu şimdi?
O zaman kendini Allah yerine koyarsın.
Efe ente tükrihun nase hatta yekunu mu'minin. Bakın direkt olarak Resulullah'a hitap ediyor ayet. Daha sonra bize. Peki buna rağmen diyor Resulullah'a, sen iman edinceye kadar insanlara zor mu kullanacaksın şimdi buna rağmen? Allah'ın bu serbestliğine rağmen inansınlar diye insanlara baskı mı yapacaksın? Hayır. Sen sadece doğruları söyler, görevini yerine getirirsin. Ondan sonrası onun görevi. İster yerine getirir, ister yerine getirmez. Kaf suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Resulullah'a hitaben yine. Nahnu a'lemu bima yekulun. Mekke'de de, Medine'de de, tabi ayet Mekki. Sana neler neler söylediklerini biz çok iyi biliyoruz. Sana deli dediler, büyücü dediler, işte atalarımızın dininden bizi çeviriyor dediler, bozguncu, fesatçı falan, her şeyi dediler. Sorun yok diyor Allah. وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ. Ama sen de onlar üzerine zor kullanacak bir durumda değilsin. Sen de onu bil. Diyebilirler. Ama sen asla bu konuda onlara kalkıp baskı yapamazsın. Ne yapacaksın peki? فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ.
O kadar yapılacak o.
Yani benim tehditlerimden korkacak olanları sen git Kur'an'la uyar. Senin görevin bu. Ayet oku onlara. Peki kardeşim, bak Allah size şunu emrediyor, Allah size şunu yasaklıyor. İster inanır yapar, ister inanmaz yapmaz. Senin görevin Bu tebliği yapmak. Ondan sonrası
İşte bu ayetle ilgili bir şey var. Bak çok yeri gelmişken. Şimdi bazı kimseler efendim ben Allah'ın ayetini tebliğ edeceğim diye karşı tarafın durumunun nasıl olduğuna bakmadan gidip hemen bat diye giriyor. Sanki kafasına balyozla vuruyor. Ya kardeşim bak ne dedin? Gaidimden korkan birisi. Bir kere ortam uygun olacak evet, ki.
Tanıyacaksın muhatabı.
Ortam uygun olacak. Mesela bakın Resulullah şeye Abese suresinde dinlemeyen bir kişiyi tebliğ ettiği için ayıplanmadı mı? Evet. Bu arada kendisini dinleyen birisi geldi onlar ilgilenmedi. Ya kardeşim uygun bir ortam olsun. Ne diyor orada Abese'de? Ve maaleyke la yezzekke. Yani senin bir suçun mu var ya? Adam arınmıyorsa, kendini geliştirmiyorsa geliştirmesin. Onun için yani menge kafu ba'id de. Yani bugün şeyler bazı kimseler işte ben Allah'ın ayetini gizliyor or muyum diye biraz aşırı davranış gösteriyorlar. Ortamın uygunluğuna da bakmak gerekiyor. Evet.
Bir ayet grubu daha var. Bu Gâşiye suresinde. Yine bakın dinde zorlama olup olmadığı ve insanlara karşı nasıl davranılması gerektiği noktasında ciddi ilkeler içeriyor. Burada da Resulullah hitaben buyuruyor ki fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen git insanlara doğru bilgiler aktar. Çünkü senin görevin budur diyor Allah. Ne o? Yani Allah'ın doğru bilgileri içeren şeyi vahiy Kur'an-ı Kerim. Git insanlara Kur'an'la ilgili ilkeleri söyle. Leste aleyhim bi musaytir. Sen insanları hizaya çekecek, onlara zor kullanacak bir durumda değilsin. Herkes inansın. Hayır.
Ya istersin
ama. Bu istek olarak böyledir, güzeldir. Ama gerçek hakikat böyle midir? Değildir. Çünkü onu da başka bir ayette, mesela Yusuf suresi 103. ayette Cenab-ı Hak bunu da bildiriyor. Diyor ki وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Ya çok istesen de sen, çok çalışsan, çok gayret etsen de bil ki insanların çoğu inanmayacak. Öyle olmuyor mu zaten? İnanmıyorlar. Yani istesen bu istek şeyinde kaldığı sürece bizim için makbuldür. Ama bir sonraki aşamaya gidip baskıya asla müsaade yok. İslam dininde. Asla baskı yapamazsın. Çok isteriz. Olsunlar diye gayret gösteririz falan ama bu tebliğ noktasından bir adım ileriye geçmemeli.
Bak. Ben sana bir soru sorayım. Ya. Şimdi iman dille mi oluyor, kalple mi?
Kalple.
Peki ben sana ne kadar baskı yapsam senin kalbindeki şey değiştirme imkanın var mı?
Çünkü siz benim dilimden çıkana bakacaksınız.
Kalbini bilme şansın var mı?
Mümkünatı yok.
O zaman ben zorladım da bu kişiyi Müslüman ettim deme diyen kişi kimi kandırmış olur?
Ya kendini bile
kendini kandırır ya. Bence. Ya bu bir iman kalp işidir kardeşim. Sen istesen de oraya baskı yapamazsın.
Dolayısıyla bana inandım dese mümin oluyor mu adam yok. İnanmadığı halde?
Onun için la ikrahe de dendi. Tamam. La ikrahe diyor ya Allah. Yani sen ikrahın hiçbir çeşidini inanç konusunda uygulayamazsın ki. Yapamazsın. Evet.
Sonra o Gâşiye suresinden devam edelim. Hani Cenab-ı Hak dedi ya sen doğru bilgi ver senin görevin bu. İnsanları hizaya çekecek değilsin sen. He tamam gittik söyledik inanmıyor adam. Bırak inanmayı. Hatta aksine mücadele de ediyor bizimle. Senin dediğini de diyor yani yapmayacağım bırak. Engelleyeceğim de. İlla men tevella ve kefer. Bütün doğru bilgileri aktardıktan sonra adam gerisin geriye dönüyor. Görmezlikten geliyor senin dediklerini. Ne yapacaksın? O zaman güçlüysek öldürmemiz lazım bu adamı. Değil mi? Yani eğer biz egemensek, biz yöneticiysek, vay sen benim toplumum altında bana kafa mı tutuyorsun deyip onu ortadan kaldıralım. Veya güçsüz durumdaysak, öyle bir yetkimiz yoksa da sineye çekelim. Böyle mi? Hayır, ikisi de değil. Cenab-ı Hak diyor ki, böyle bir durumla karşılaştığınızda bilin ki feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber. Ona Allah azap verir, sen değil.
En büyüğü hem de.
En büyüğüyle. Ona Allah azap verir. İnne ileyna iyabahum summe inne aleyna hisabahum. Bu kadar. Çünkü onlar bize dönecekler. Biz onlara hesap soracağız. Siz değil.
Yani ya ben kafir, evet. Sen kafirsin. Senin hesap sormaya hakkın evet. Yok.
Yani hesabını bile soramıyorsunuz. Yani hesaba çekmeden şey olur mu? Cezalandırma. Yargılamadan cezalandırma olur mu? Cezalandırmayı geçin. Yargılayamazsın bile diyor Allah. Daha ötesi var mı?
Peki Resulullah zamanında inançsızlığından dolayı hiç
böyle bir örnek var
bir
mı
sorgulamaya ya. Niye inanmadın, derdin ne diye sorulan birisi var mı?
Yok.
Ama maalesef bugün kendisine Müslüman diyen ya da şu mezheplerden, İslam mezhebi diye tanınan mezheplerden bunu kabul eden bir tane var mı? Hiç hatırlıyor musun?
Yani mezhep tarzını bilmiyorum. Belki şahıs olarak vardır ama egemen
şahıs olarak var da o mezheplerin evet. Hiçbirinde yok. Yani batılda öylesine icma ederler ki zaten onların tek delilleri de icmadır. Başka da bir delilleri yoktur. İcma kimin delilidir? Fatih kimin delili icma?
İcma
Hristiyanların değil mi? Hristiyanların konsil kararlarıdır. Ya sizde var da bizde olmaz mı? Yav kardeşim öyle bir şeyi delil alıyorsun ki delili yok. Ve bununla din oluşturuyorsun. Bir de bunun usul diye bir kitabını yazıyorsun. Usulü fıkıh diyorsun. Vay be. Ondan sonra aksini söylersen sen de öldürürüm diyerek medreselerde de düşünmeyi haram, hatta haramlığı boş ver. Düşünürsen öldürüleceğini biliyor, bildiğin için de ezber bilgiyle böyle şey oluyorsun. Bir kurulmuş makine gibi şey yapıyor. Bugün de artık internet çıktı falan filan. Onun da bir değeri kalmadı. Ne olacak şimdi bundan sonra? Evet.
Birkaç ayet daha var. Onları da aktarayım. Mesela Kehf suresinin 29. ayeti var. Orada da baş tarafında Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Yani hak tüm gerçekler bir kitap olarak Allah'tan gelmiştir. Bundan sonra ne? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Bundan sonra herkes serbest. İsteyen ve gayret gösteren inansın. Hayır inanmayacağım diyen de inanmasın diyor Allah. Kafir olsun. Bakın Cenab-ı Hak açısından bir serbestlik kullarına tamamen verilmiş. Ben gönderdim diyor Allah. Bundan sonra serbestsiniz. İster inanırsınız ister inanmazsınız. Neticesi size kalmış bir şey. Yunus suresi 108. ayet yine benzer bir şekilde. Kul ya eyyuhennas. De ki ey insanlar, قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Size Rabbinizden hak gelmiştir. Kur'an-ı Kerim artık gelmiştir. فَمَنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِ. Artık kim bu Kur'an sayesinde yola gelecek, doğru yolu bulacaksa, bilsin ki kendisi için. Bak yine ne yaparsanız kendiniz için yapıyorsunuz. وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Ama doğru yolu değil de dalaleti seçecek olursanız, sapıklığı tercih edecek olursanız, bu da sizin aleyhiniz olur. Ama baskı, cezalandırma dünyada yok. Hepsi uhrevi. Cenab-ı Hak öbür tarafta bunun hesabını görecek. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ Resulullah söylettiriyor. Ve de ki, ben sizin vekiliniz falan da değilim. Yani ne Allah adına kalkıp size bir ceza verebilirim, ne de sizi Allah'a karşı savunabilirim. Tamamen Allah'la kendi aranızda bir şey. İnanır inanmazsınız. Dünyada serbestsiniz. Ama öbür tarafta inanırsanız cennetle mükafatlandırılır, inanmazsanız da cehennemle cezalandırılırsınız. Ama dünyada hep beraber aynı topraklarda yaşarız. Ben başa gelsem de sorun değişmez, gelmesem de sorun değişmez. İnanmıyorsunuz, o inanmayabilirsiniz. Ama hukukumuz aynen devam eder.
Burada bir şey daha size anlatayım da biraz millet gülsün. Şimdi ben Erzurumluyum. 12 Eylül'den önce biliyorsunuz Türkiye'nin olaylarını. Karslıları şey yaparlardı işte solcu kafir zannederlerdi. Şimdi Erzurum'un otogarına Karslılar gelmiş. Orada gençler yakalıyor. Olan Müslüman mı sen? Müslümanım. Hele bir gulhuyu oku bakayım diyor. Şimdi okuyor adam. Orada da şöyle gel bak ki doğru okur mu? Çünkü kendisi bilmiyor ki. Ya şimdi ya iman kalpte olan bir şey. Sen Müslüman ol diyen adam Müslüman mı acaba? Onun Müslüman olup olmadığını onaylayacak olan Allah'tır. Dolayısıyla Allah'tan başkasının zaten buna ceza vermesi de imkansızdır.
Evet, bir de bu Şura suresinin 48. ayeti var. Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki fe in a'radu Yani bu hakikatlerden yüz çevirecek olursa insanlar, ki oluyorlar işte, görüyoruz. Büyük oranda hem de oluyor. E bil ki diyor, fema erselnake aleyhim hafiza. Biz seni onlara bekçi göndermedik. Onların muhafızları, koruyucuları değilsin ki sen. Sana ne? Ha, senin görevin ne? İn aleyke illel belâg. Sana düşen bunları ulaştırmaktır, tebliğdir. Sen bunu yaptın mı yapmadın mı ona bakacaksın. Bunu yaptıysan bitti. Biz görevimizi yerine getirdik. Bundan sonrası bizi ilgilendirmez. Tamamen onların kendi bileceği iş. Bir ayet daha okuyup bırakayım. O da En'am suresi 106 ve 107. ayetler. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bakın şimdi yine Resulullah'ın şahsında ama hala bugün taptaze hepimizi ilgilendiriyor. Ne yapmamız gereken ne? İttebi' ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana ne vahyedilmişse sen ona tabi ol. Bizim bugün yapmamız gereken o. Ne indirilmiş bize vahiy olarak?
Bunu, evet. Kendini Müslüman sayan, mücahit sayan, bilmem ne. Hiç bu ayeti kabul eden var mı?
Ya bunlar büyük ihtimalle nesedilmiştir. Hiçbir kalmamıştır. Niye? Çünkü devamı gelecek. Diyor ki sen Rabbinden sana vahyedilene, yani Kur'an'a uy, ona tabi ol. La ilahe illahu. Çünkü Allah'tan başka ilah, yani ondan başka ibadet edilecek, emri, yasağı, sorgusuz sualsiz yerine getirilecek, uyulacak
tek otor.
Sadece Allah'tır. Ondan başka yoktur. Ve e'rid anil müşrikîn. Ve müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Bırak yani mesaini onlarla harcama. Ey bunlar da inansınlar da bilmem ne, niye inanmıyorlar falan. Yüz çevir.
Peki bugün bak sen de bu eğitim sistemiyle iletişim, ben de. Müşrik derken bugün İslam, bugünkü eğitimden geçen bir hoca ne anlar? Aklına ne gelir?
Puta tapan.
Sadece Mekke değil mi? Mekke'de evet. Puta tapan. Onun dışında müşrik yok. Yahu kardeşim, Allah'ın bu açık emirlerinin yanında bizim mezhep böyle diyen adam müşrik değil mi? Ya bakın, öyle bir Müslüman toplumu var ki iman nedir? Ancak Kur'an'dan çıkarabilirsiniz. İman Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak. Yani Allah vardır ve birdir. Ulan bunu iblis söylemiyor mu? Bunu söylemem, Allah'a güvenmektir. Sen Allah'a güvenin yok, inandım diyorsun. Ya ama Allah böyle diyor ama işte bizim mezhep de böyle. Sana mümin denmez, kusura bakma. Sen o mezhebin müminisin. O mezhebi Allah senin kendi arana koymuşsun. Ben Allah'ı inkar mı ettim? Allah'ı inkar eden kimse yok ki. Müşrik ne demek? Ortak koşan. Neye ortak koşuyor? Ortak koştuğu şey nedir müşriğin? Allah'a inanmasa müşrik olamaz ki. Evet.
Bu 106. ayetti. 107. ayette de gerekçesini açıklıyor. Niye müşriklerden yüz çevir? Ya çünkü diyor ki velev şâallâhu mâ eşrakû. Yani Allah onlara bu hürriyeti vermiş. Eğer Allah başka bir şey koyacak olsaydı, başka bir kural, zaten şirk koşamazlardı ki bunlar. Ama Allah serbest bıraktığı için şirk koşabiliyorlar.
Sana ne?
O zaman sana ne? Ve mâ ce'alnâke aleyhim hafîzâ. Yine daha önce okuduğumuz ayette olduğu gibi. Biz seni onlara koruyucu muhafız olarak göndermedik ki başlarına. Hani Resulullah bak demiş, seni Mekke'ye koyuyoruz. Bir tanesi iman etmezse senden sorarız hesabını. Yok diyor Allah, böyle bir şey yok. Sen onlardan sorumlu değilsin. Ve me ente aleyhim bir vekil. Vekil de değilsin onlara karşı. Ne görevin? Senin insanlara doğruları tebliğ etmek. Ondan sonra herkes kendi bacağından asılacak. İşte bizim toplumumuza karşı sorumluluklarımızın başına da bu geliyor. Biz inandığımızı yaşamalıyız kendimiz olarak. Başkalarının yaşamasını isteyebiliriz. O yüzden tebliğ ederiz ama zorlayabilir miyiz? Kesinlikle hayır. Ne dini kabul etme noktasında, ne reddetme noktasında. Adam girdi, ona memnun kalmadı. Olur ya, memnun kalmadı adam. Diyor ki İslam benim beklentilerimi karşılamıyor. İlâ cehenneme zümera. Serbest, çıkabilir. Hayır, çıkamazsın öldürürüz diyemeyiz. Girdin, mutlaka bir ibadetleri yapacaksın. Yapmazsan burada cezasını biz veririz. Hayır. Hepsinin cezasını Cenab-ı Hak. Burada mutlak manada hepimiz eşitiz, hepimiz özgürüz. Bu dünyada hep beraber yaşayacağız. Sorumluluğumuz insanlara bunu hissettirmek, bu özgürlüğü vermektir. Böyle bir toplum, yani bizim birinci görevimiz bu toplumumuza karşı. İktidarda olsak da, hiçbir şey olmasak da. Belki bin milyonlarca gayrimüslimin ortasında bir tane Müslümansan insanlar bunu hissettirmen lazım.
Tamam.
Değil mi?
Bak şimdi dün İsviçre'den bir kardeşimiz geldi. Orada yaşıyor. Tabii orası biraz kutup bölgesine yakın bölge. Diyor ki daha önce hiç oruç tutamıyordum. Geçen sene kendimi zorladım ancak bir 5 gün tutabildim. Bu sene işte bizim takvime göre oruç tutmaya başlamış. Ki Amerika'dan da bir çok önemli bir doktor geldi. O da aynı şeyleri söyledi. Diyor ki vallahi o kadar eşim de hayatında ilk defa oruç tuttu. O kadar bir mutlu oldu ki dedi ki ya bu ne güzelmiş oruç. Ne acıktım ne susadım. Allah'ın koyduğu kurala göre. Şimdi diyor eşim açık, işte şey değil yani öyle mütesettire bir kadın değil. Oradaki bazı gruplar geliyormuş buna, bu kadınla sen birlikte yaşayamazsın, bunu boşaman lazım. Çünkü mezhepler içerisinde bir Müslümanla bir müşrik kadının evli olacağını kabul eden bir tane yoktur. Şimdi bakın burada
ki yani ona müşrik de denmez yani o sadece otun medeniyet.
He. Yok onlar müşrik diyorlar evet. Canım. Şeyde karar onların ya.
Tabii. Onlar kendi kararını vermişler.
Onların dinleri ayrı. Bu Allah'ın dini değil ki onların dinleri ama kendilerini Müslüman zannediyorlar. Bir de çok Avrupa tarafından bu tür şeyler çok ciddi manada destekleniyor. Çünkü Avrupa'da İslam müthiş bir şekilde yayılıyor. Bu işte Selefi gruplar o devletler tarafından ciddi anlamda destekleniyor. Kötü örnek diye gösterilsin diye. İşte bak Müslüman olursanız bu. Ve onlar her türlü hareketi yapmakta serbest. Şimdi bakın bir Müslüman bir şeyin bir erkeğin eşi kafir olursa yani kadın kafir olursa nikah düşer. Şimdi kadınlara Allah'ın verdiği boşama hakkını mezheplerin tamamı elinden almıştır icma ile. Allah ne biliyor haşa. Yani bunlar Allah'a din öğretiyorlar. Hepsi de muhterem mezhep, hepsi de hak mezhep. Ahirette görüşürüz. Bunu burada sürekli meydan okuyorum. Erkekse birisi çıksın karşıma. Bak şimdi ayeti okuyacağım. Çıkamayacağını siz de göreceksiniz. Efendim kadınlara bu hakkı vermedikleri için kadınlar da eşlerinden ayrılma yolu olarak ben kafir oldum demeyi tutmuşlar. Kafir oldum tamam o zaman nikah düştü. Peki o zaman ayrıldık. Başkasıyla evleniyor. Bakmışlar ki çok kadınlar boşa ya kadının kafirliği de geçerli değildir demişler. Sonra o evde bir şey gibi kalacak. Bir cariye gibi kalacak demişler. Şimdi bakın. Peki erkek kafir olursa nikah düşer kesinlikle. Şeye kutup bölgesine gittiğimiz zaman Tromso'da hanımlar vardı çok gayretli. En büyük probleminize vallahi dedi bir kadın Müslüman oluyor kocasından ayrılma mecburiyeti var onları en büyük sıkıntıya o sokuyor. Şimdi bakın ayete bakın. Tahrim suresi. Yani evet hiçbir baskı yok. Ayetini okudun. Ama aileyi bozacaksın. Lan bundan daha büyük baskı olur mu? Bak diyor ki Allah-u Teala 560. sayfa şeyde Tahrim 66. sure şey 10. ayette diyor ki daraballahu meselen lillezine keferu imraate nuhin ve imraate lut. Kafir kadınlar için Allah örnek veriyor. Kimi? Nuh'un ve Lut'un karısını. Karısı değil mi? Nikah düşmüş falan değil. Bunlar kim? Allah'ın nebileri. Kâneta tahta abdeyni min ibadina salihayni. İki salih kulumuzun nikahı altındaydı bunlar. Fehanetâhuma ikisi de ihanette bulundular. Yani bir kadın bir erkeğe nasıl ihanette bulunursa öyle ihanette. O ayrıntıya girmiyorum. O konuda çok videolarımız var izlersiniz. فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Ama bunların kocaları, bu kadınları Allah'a karşı hiçbir şekilde koruyamadılar. وَقِيلَتْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ Onlara denecek ki, herkesle beraber siz de cehenneme gidin. Kocamız cennete gitti, biz de gideriz. Yok. Peki, وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِمْرَاتَ Firavun. Mümin kadınlara da Firavun'un karısını örnek veriyor. Firavun en büyük İslam düşmanı değil mi? En büyük din düşmanı. Karısı ne? Mümin. Bak karısı diyor Allah ve bize örnek veriyor. Bugün geçerli olmayan bir şey bize örnek olur mu? Ondan sonra İzgalet şöyle demişti. Rabbibnili indeke beyten fil cennet. Ya Rabbi kendi katında bana cennette bir ev bina et. Ve neccini min firavne ve amelihi. Şu firavundan ve şu yaptıklarından beni kurtar. Bak onun eşi olarak yaşıyor bak. Şimdi sen de konuyla ilgili. Ve neccini minel kavmil zalim. Bu zalimler topluluktan beni kurtar. Bak firavunun eşi olarak yaşayan kadını Allah ne yapıyor? Bize örnek veriyor. Ya din bu işte. Allah'ın dini bu. Ama bugün biz bu şeyleri ayıplıyoruz. Gençleri ayıplıyoruz. Ya sen bunlara Allah'ın dininden başka şeyi din diye öğretiyorsun. Batılılar karşı çıktığı için karşı çıkıyorsun. Mesela işte kadınların dövülmesiyle Batılılar alay ediyor. Acaba Türkiye ya da Osmanlı dönemi olsaydı alay etselerdi. Dövülürüm sana ne ya? Denmez miydi? Yürü! Sanki Kur'an-ı Kerim emrediyormuş gibi. Cariyelerle nikahsız ilişki. Hop! Bak gelir senin karını da elinden alırım derlerdi o zaman değil mi? Yani işte bir sürü şey bugün. Ama bugün onlar güçlü olduğu için ne diyor? Çocukların evlendirilmesi. Ne diyorlar Fatih?
O zaman öyleydi.
O zaman öyleydi ama bugün şartlar değişti. O zaman parlamentolar şey yapar. Efendim cariyelik vardı da Birleşmiş Milletler karar verdikten sonra haram oldu. Ulan bu kimin dini? Sen ne biçim bir de alim sıfatını taşıyorsun ya? İnsan olduğundan utanır ya. 126 tane imza attılar. Türkiye'den de var. Batılılar güçlü olmasaydı ne yapabilir? Hiç böyle bir şey olur muydu? Onun için bugün İslam alemi bu haldeyse çok daha fazlasını hak etmiştir. Bunu çok iyi bilirim. Ama sokaktaki zavallı vatandaş bunları bilmediği için Allah-u Teala onların yüzü su hürmetine bu milleti yaşatıyor. Bir de elimizde Kur'an-ı Azimüşşan var. Artık Türkiye'de bu konuda ciddi çalışmalar başladı. Avrupa'da var, dünyanın her yerinde var. Artık bundan sonra Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine baktığımız zaman Müslümanların sırtının yere gelmesi mümkün değil. Ama Müslümanca hareket etmemiz lazım. Evet. Şimdi biraz da şimdi Yahya din hürriyetinden bahsetti ama bazen insanlar birisinin Müslüman olmasını kabul edemez. Bugün mesela Çin'de olduğu gibi değil mi? Ne namaz kılmaya müsaade ediyorlar, ne oruca müsaade ediyorlar, ne imana hiçbir şeye müsaade etmiyorlar. Bir de böyle toplumlarda yaşayanlar var. Şimdi onunla ilgili de Fatih'i dinleyelim.
Evet. Bugün Müslümanın yaşadığı toplumdaki sorumluluklardan ve yeryüzünde yaşama ölçütlerinin neler olduğundan bahsediyoruz. Bu bağlamda bir takım temel ilkeler konuşuldu. Neydi o? İşte Allah'ın istediği şekilde yaşamak ve o şekilde ölmekle hepimiz sorumluyuz. Temel ilkelerimizden bir tanesi bu. Zekim biraz önce Firavun'un karısının örneği verildi. O bir kafirin nikahı altında dahi olsa Müslümanca yaşamak ve o şekilde ölmenin mücadelesini verdi ve bizlere örnek gösterildi. Ancak bu bağlamda akla gelen bir soru, yaşadığı toplumun ahval ve şeraiti hangi durumlarda Müslüman için mazeret olabilir? Hangi durumlarda da olmaz? Yani ne zaman biz ya ben şöyle bir toplumda yaşadım, bundan dolayı bunları yapamadım, mazereti ne zaman geçerli olur, ne zaman geçerli olmaz meselesi. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de bir kavram karşımıza çıkıyor. O da müstad'af şeklinde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Türkçeleştirirsek yaşadığı toplumda ki bu aile içinde bile olabilir, küçük görülen, horlanan, ezilip itilen, kakılan kişi ya da gruplar anlamında bu kelime Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Kökü de hani Türkçe'de zayıf kelimesini kullanıyoruz. Oradan gelen bir kelime. Yani güçsüzleştirilmiş, ezilmiş, baskılanmış. Dolayısıyla hareket kabiliyeti, manevra kabiliyeti yaşadığı evde veyahut ortamda, toplumda kısıtlanmış kişi anlamında. Kur'an-ı Kerim'de çocuklar, kadınlar, yaşlı erkekler bazen de gerçekten de nispi bir gücü olsa da yine de hareket kabiliyeti sınırlandırılmış kişiler anlamında bu kelime kullanılıyor. Bunun karşıtında da müstekbir, yani büyüklenen, kibirlenen, başkalarını baskı altına alan kişiler anlamında müstekbirler kullanılıyor. Müstedaflar Kur'an-ı Kerim'de korku taşıyan, endişe hali içerisinde yaşayan insanlar olarak nitelendiriliyor. Nitekim mesela Enfal suresi 8. surenin 26. ayetinde hatırlayın bir zamanlar siz bulunduğunuz yerde ezilen bir azınlıktınız. Yani müstedafun.
Kim onlar?
Evet, onlar Mekke'deki Müslümanlar. İnsanların sizi kapıp kaçırmasından korkuyordunuz. Yani bir insanın başına gelebilecek en büyük belalardan bir tanesi emniyetinin olmaması. Can güvenliğinin hem kendisi için hem ailesi için böyle bir endişeyle bir insanın başını yastığa koyması herhalde en büyük azaplardan birisi. Allah size yurt verdi. Yardımı ile sizi destekledi, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Belki görevlerinizi yerine getirirsiniz. Yani müstadaf denilen kişilerin korku yaşadığı, endişe yaşadığı.
Mekke'deyken Müslümanlar müstadaf durumunda.
Evet.
Baskı altında.
Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bir mazur görülen, yani evet bunlar müstedaftı, bunların mazereti var. Bunlar sorgulanmayacak denilen bir gruptan bahsediyor. Öte taraftan bir de müstedaflar var, övülenler. Bir de yerilenler. Yani her zaman da mazereti olmuyor. Ya işte biz ezildik, bir toplumda sıkıştık, kaldık, hiç bize hareket kabiliyeti yaptırmadılar. Dolayısıyla biz bu haldeyiz, Allah'ım senin karşına bundan dolayı geçtik diyen bir kısmı Allah-u Teala bunları mazeret olarak kabul ederken bir kısmını da kabul etmeyeceğini söylüyor. Şimdi dirençli dediğimiz, yani yine de bütün imkanlarını kullanan ve elinden geleni yapan kişiler anlamında. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri veriliyor. Çok ilginçtir. İsrailoğullarının övülen müstedaflar olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Şöyle, mesela Kasas suresinin 4, 5, 6 ve devamındaki ayetlerde Firavun o ülkede baskıcı bir yönetim kurmuş ve halkını farklı kişilerin taraftarları şeklinde bölmüştü. 4. ayet Kasas. Onlardan bir bölüğünü...
Ama bu da çok mühim abi. Farklı kişilerin tarafı. Bugün de batılılar, işte tarikat, cemaat, şu bu çeşitli şeylerle Müslümanları ne yapıyor? Bölüyor, birbirlerine düşman haline getiriyorlar. Evet. Bunu da unutmayın bak. Aynı şey bugün yapılıyor. Evet.
Onlardan bir bölüğünü güçsüzleştirmeye çalışıyor, oğullarını boğazlatıp kızlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozguncu bir kişilikti. Biz de o topraklarda güçsüzleştirilenlere, yani o müstadaflara iyilikte bulunmak, onları önderler yapmak ve bunların yerine geçirmek istiyorduk. Yani Allah-u Teala'nın bir toplumda yaşayan bu müstadaflara vaadi var. Bu evrensel bir vaat. Yani ne demek? Demek ki siz bir takım şeyleri yaparsanız üzülmeyin, sonu iyi olacak. Bakın bu çok önemli bir vaat. Neymiş o şunu yaparsanız? Şimdi onu göreceğiz. Ve Allah-u Teala diyor ki 6. ayette onlar için o topraklarda bir vatan oluşturacak ve Firavun'un, Haman'ın ve bunların ordularının korktuklarını başlarına getirecektik. Bu defa bunlar ne yaptılar da Firavun'un bütün malına, mülküne, ülkesine varis oldular, onu görüyoruz Araf suresi 136'da. Bunun üzerine onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini denizde boğduk. Çünkü ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılıyorlar. Hem de başlarına böyle bir şeyin geleceğini hiç beklemiyorlardı. Bereketlerle doldurduğumuz o toprakların doğusunu ve batısını da ezmeye çalıştıkları halka verdik. Niçin? Sabır göstermeleri sebebiyle. Yani ne yapmışlar bunlar? Ya elimizden bir şey gelmiyor, ne yapalım artık, burada sesimizi çıkartmayalım da kalalım dememişler. Ne yapmışlar? Gerekirse biz buradan çıkarız demişler. Çıkmışlar ama bütün oralar onların olmuş. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'da olduğu gibi. Belli bir süre kalmış ve en nihayetinde artık bir takım şeyleri geride bırakıp gitmemiz gerekir dediklerinde çıkmışlar. Ve Medine'ye 10 yıl olmadan nasıl gelmişler? Bütün Arap Yarımadası'nı ellerine geçirecek şekilde gelmişler. Demek ki müstazafların övülen kısımları kendilerine düşen görevi yerine getiren kişilermiş. Yine Sebe suresi 34. surenin 31. ayetini ele alırsak, bu defa müstazafların yerilenleri, yani mazeretleri kabul edilmeyecek olanlar. Kimler onlar? 31 ve devamındaki ayetler Sebe suresinde, görmezlikte direnenler şöyle derler: bu Kur'an'a da bundan önceki kitaplara da güvenecek değiliz. Yanlışlar içindeki bu kişileri Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman bir görsen, birbirlerine laf dokundururlar. Güçsüzleştirilmişler, büyüklük taslayanlara şöyle derler. Şimdi bunlar ötede birbirlerine giriyorlar. Yani bir toplumda bir mütekebbirler var, bir de baskılanmış, güçsüzleştirilmiş olanlar var. Bunlar ötede hesap günü birbirlerine giriyorlar. Diyorlar ki bu müstazaflar, kibirlenenlere, siz olmasaydınız biz kesin Müslüman olurduk. Bakın ötekine atıyor hemen şeyi. Yani bizim bu duruma düşmemiz sizin yüzünüzden. İzin vermediniz bize. Dinimizi yaşamayı, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye siz bize izin vermediğiniz için biz buradayız. Peki Allah bunu kabul edecek mi? Şimdi göreceğiz. Büyüklük taslayanlar da güçsüzleştirilmişlere şu cevabı verirler: o kitap geldikten sonra sizi ondan biz mi engelledik? Aslında siz zaten suça dalıp gitmiştiniz. Günahın içindeydiniz zaten. Şimdi geliyorsunuz, yok biz işte güçsüzdük, bize izin vermediniz, dinimizi yaşamadınız diyorsunuz. Bakın oradaki muhabbet bu olacak. Bu güçsüzleştirilmişler, büyüklük taslayanlara diyecekler ki hayır, sizler gece gündüz ustaca hedef saptırma ile Allah'ı görmezlikten gelmemizi ve ona benzer nitelikte varlıklar oluşturmamızı emrediyordunuz. Bakın ne yaptıklarını da biliyorlar. Madem farkındaydınız bunların size oyun kurduğunu, niçin bu oyuna geldiniz? Bakın hiçbir mazeret orada kabul edilmeyecek. Boyunlarına taktığımız demir halkalar içinde o azabı görünce de pişmanlıklarını gizlerler. Başlarına gelen yaptıklarının karşılığından başka bir şey değildir. Mazeret kabul edilmeyecek olan güçsüzler var demek ki. Yine İbrahim suresinde 21. ayet İbrahim suresinin: ahirette hepsi Allah'ın huzuruna çıkarılır. Zayıflar kendini güçlü görenlere derler ki biz size uyan kimselerdik. Allah'ın herhangi bir azabından bizi kurtarabilirsiniz değil mi şu an? Onlar şöyle derler: Allah bizi yola getirseydi biz de sizi yola getirirdik. Artık sızlansak da bir katlansak da bizim için kurtuluş yok.
Yine kendilerini sorumlu saymıyorlar. Evet. Ne yapalım? Allah vermedi. Sanki Allah mecbur ediyormuş da.
Var. Yine bu yerilen, mazeretleri kabul edilmeyen müstazaflar Mü'min suresinin 47 ve devamındaki ayetlerde: ateşin içinde birbirlerine baskın gelmeye çalışırlarken güçsüzler büyük saydıkları kişilere şöyle derler: biz size uyan kimselerdik. Şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savabilirsiniz değil mi? Büyük gördükleri kişiler şöyle derler: biz hepimiz ateşin içindeyiz. Allah kulları arasında hükmünü verdi. Ateşli olanlar cehennem bekçilerine şöyle derler: Rabbinize yalvarın da bu azabı hiç değilse bir günlüğüne bizden çeksin. Onlar şöyle karşılık verirler: elçileriniz o açık belgelerle gelmediler mi? Bakar mısınız? Yani eğer sana mesaj ulaştıysa, sen hangi toplumun içerisinde olursan ol, demek ki orada yaşayabilirsin.
Ama mesaj ulaşmamışsa
yapacağım bir şey yok.
Evet derler bekçiler, o halde sahibinize kendiniz yalvarın. Allah'a gidin, kendiniz bunu söyleyin. O kafirlerin yalvarışları sonuçsuz kalır şeklinde. Yine son bir ayet, Nisa suresinin 97. ayet, yani bunun bir mazeret olamayacağına dair. Melekler yanlışlar içindeyken canlarını aldıkları kimselere ne haldeydiniz diye soracaklar. Onlar biz dünyada güçsüz hale getirildik diyecekler. Yani bakın mazeret aynı. Yani biz öyle bir toplumda yaşıyorduk ki bizim toplumumuzda faiz almış yürümüştü. Sistem ona göreydi. Biz dinimizi doğru dürüst yaşayamıyorduk. Bunu diyecekler meleklere. Melekler de Allah'ın toprağı yeterince geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya, niye oraya çakılıp kaldınız? Madem Allah'ın hiçbir emrini yerine getiremeyecek kadar baskılandınız, peki niçin orada çakılıp kaldınız? Niçin başka yere gitmediniz? Onların varıp kalacakları yer cehennemdir. Ne kötü yer, ne kötü yere düşmedir o. Güçsüz hale getirilmiş, çaresiz kalmış ve bir çıkış yolu bulamamış erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadır. 98. ayette böyle. Demek ki insanlar herhangi bir toplumda belli bir süreye kadar Allah'ın emirlerini, yasaklarını yerine getirebilir, yaşayabilirler. Yani mazeret olarak, ya benim devletim şöyleydi, ben şöyle bir baskının altında yaşıyordum, şöyle bir rejimin altında yaşıyordum. Bu ötede her zaman mazeret kabul edilmeyecek. Ha, ne zaman ki artık can güvenliği kalmaz, Allah'ın emir ve yasakları hususunda çok ciddi baskılar oluşur, o zaman da Allah-u Teala yine orada kalmak bir mazeret değil. Ne yapacaksın? Başka bir yer arayıp Allah'ın emir ve yasaklarıyla yaşayabileceğin bir yeryüzü parçası arayacaksın. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de örnek gösterilen nebiler gibi. Evet hocam.
Şimdi mesela bakın, burada Allah-u Teala bize aslında en zor şartlarda bile yaşama imkanı veriyor. Şimdi Yahya'nın okuduğu ayette dinde zorlama olmaz dedi Allah-u Teala, Bakara 256. Şimdi burada da Nahil suresinin 106. ayetinde şöyle diyor: Men kefere billahi min ba'di imani. İnandıktan sonra Allah'a kafirlik eden. Yani önce bir inanacaksın ki inancın üstünü küfür örtmek demektir. İman yoksa neyi örteceksin? İmandan sonra o inancını örten kişiler. İlla men ukrihe ve kalbuhu mutmainun bil iman. Ama kalbi imanla dolu olduğu halde zorla baskı altında inanmadığını söyleyenler hariç. Çünkü iman kalpte olur. Onu örtmüyorsun, baskı altında söylüyorsun. O hariç. Allah burada da yine bir kolaylık lütfetmiş bize. Velakin men şeraha bil küfri sadran, ama kafirliğe göğsünü açan, içini açan, fe aleyhim gadabu minallah, onların üzerinde Allah'ın bir gazabı olacaktır. Ve lehum azabun azim, büyük bir azap onlar içindir. Yani şimdi şeyde mesela biz bu Türkiye'de çok dönemler geçirdik. Kafir ol diye bir baskı olmadı ama o noktada çok baskılar oldu. İşte kızlarımızın başlarını açma mecburiyetleri vardı. Yani çok şeyler başımızdan geçti. Ben mesela bulunduğum konum itibariyle devletin çok önemli, o zaman o dönemin yetkilileriyle görüşmüşümdür. Ve bakın bunun ağır cezasını ödersiniz diye söylemişimdir kendilerine. Bu yaptığınız sizin yanınızda kalmaz. Onların çoğusu öldü. Şimdi hayatta olsaydı gidip onlara söylerdim. Ne oldu? Dolayısıyla Allah-u Teala elbette verecek ama burada bir tercih meselesi. Acaba biz kendi menfaatlerimizi tercih edeceğiz yoksa Cenab-ı Hakk'ın emirlerini mi? Ha, ölüm kalım meselesi olduğu zaman orada Allah müsaade ediyor. Mesela ölmeyecek kadar domuz eti yemeye de müsaade ediyor. Çünkü yaşama bizim için en önemli husustur. Efendim gel öldür falan, öyle şey yok. Öyle boşuna kahramanlığın bir anlamı yok. Öyle şey yok. Orada gerekli güce sahip olacaksın. Ondan sonra şey yapacaksın. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala ne yaptı? Dedi ki sizin iki katınız olan düşmanla savaşırsınız. Enfal suresinin 66. ayetinde. Yani ben düşmanın yarısı kadar güce sahip olacağım ki savaşabileyim. Yok efendim ben işte şöyle böyle böyle boşuna lüzumsuz kabadayılığın da bir anlamı yok. Ha, bu doğruları söylemeye engel olmaz. Çünkü doğruyu karşı taraf da biliyor. Doğruları söylediğin zaman senin karşısında zaten o kendini çok zayıf hissediyor. Bu öyle. Ama bazen aşırı gider, sizi öldürmeye kalkarlarsa o noktada da Allah-u Teala imanı gizlemeyi bile kabul ediyor. Yani ağır baskı altında. Şimdi şeye gelelim. Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerini özetleyen ayet var. O da Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetleri. Şimdi Mümtehine suresinin başında şöyle bir ayet var. Diyor ki Allah-u Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمِنُوا لَا تَتِّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَا Benim ve sizin düşmanlarınızı kendinize yakın dostlar olarak kabul etmeyin. Tülgûne ileyhim bil mevvedde onlara sevgi gösterisine bulunuyorsunuz. Mesela Mekke'den Medine'ye gelmişler. Mekke'de bir sürü dostları var. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ Halbuki size gelen bu gerçeği onlar kabul etmiyorlar. Görmek istemiyorlar. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ Resulü de sizi de Mekke'den çıkarıyorlar. Yani kendi ülkenizden çıkarıyorlar. Bu kelimeyi unutmayalım. Ülke, yaşadığınız ülkeden sizi çıkarıyorlar. Suçunuz ne? اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Rabbiniz olan Allah'a inanmanız. Peki Musa Aleyhisselam çıktığı zaman, ilk çıktığı zaman neydi? Allah'a inandığı için mi çıktı? Adam öldürdüğü için. Suç. O bir suç. Ama Allah'a inanmak suç değil. Dünyanın hiçbir kanununda bu suça, o suç olamaz. Böyle bir suç olmaz yani. Sizi bunun için çıkardılar. İn kuntum haraçtum cihaden fi sebil. Benim yolumda cihad için çıktığınız zaman ve ibtigae merdati rızamı aramanız için çıktığınız zaman tüsirrun eyleyin bilme vaatte. Hem savaşa çıkmışsınız adamların hem de sevgi besiyorsunuz sizi öldürmeye gelenlere. İçinizde. Ve ene alemu bima akhfaytum ve alemtum. İçinizde olan da dışa vurduğunuz da ben çok iyi biliyorum. İçinde sevgi var ama dışarıda adamla savaşıyorsun. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Bunu kim yaparsa doğru yoldan sapmış olur. Şimdi Allah-u Teala burada şey yapıyor. Ondan sonra diyor ki şayet onlar sizi ele geçirseler, düşmanlar sizi ellerini ve dillerini kötülükle, ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve sizin de kafir olmanızı isterler diyor. Yani bu derece size karşı merhametsiz. Şimdi burada bir yasak koydu. Bu yasak bütün kafirlere karşı mı? Şimdi ayeti okuyoruz. Diyor ki Allah-u Teala 8. ayette aynı surenin Mümtehine suresi لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ Din konusunda sizinle savaşmayan ordu çıkarmış sizi öldürmeye geliyor. Az önce savaştığınız zaman dedi değil mi başında? Burada savaşmıyor adam. İnandığın için, inancından dolayı seni öldürmeye kalkmıyor. Ondan sonra وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Sizi ülkenizden çıkarmamış. Mekkeliler çıkardı mı çıkarmadı mı? Çıkardılar. Ondan sonra peki böylelere Allah yasaklamaz diyor. Neyi yasaklamaz? En teberruhum. Onlara iyilik etmenizi yasaklamaz. Ya benim kafir bir komşum var, ona iyilik etsem. Soruyorlar mesela, efendim ben Ramazan bayramında fitre verebilir miyim? Bir tane çok inançsız bir adam var ama ya Allah-u Teala diyor ki, Bakara kaçıncı ayette? Leyse aleyke hudahum. Ya sana ne onun yola gelip gelmemesinden diyor. Allah-u Teala böyle söylüyor. Sana ne? Yani onu yola getirmek senin görevin mi diyor. Leyse aleyke velakinnallahi yehdi men yeşer. Bakara 272. ayet. Kim yola gelme konusunda gerekeni yaparsa Allah onu yola gelmiş sayar. Ondan sonra وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ. Sen bir hayır yaptığın zaman ona yapmıyorsun ki, kendine yapıyorsun. Çünkü Allah rızası için veriyorsun. Aslında ona yapmış gözüküyorsun ama sen kendine yapıyorsun. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَچِلَّا. Siz Allah rızasını yerine getirmek için bunu yapıyorsunuz. Karşı tarafın inancı seni ne ilgilendirir? Ya sen onunla iyi ilişkiler içinde olacaksın ki o da sana karşı biraz şey yapsın, ilgi duysun. Ya bak, bu beni adam yerine koyuyor. Gelsin dinlesin söylediğini. Ve me tunfiqu min khayr yuwaffa ileykum ve entum la tudlamun. Yapacağınız bir iyilik olursa size tas tamam karşılığı verilir. Karşı taraf inanmış inanmamış seni ilgilendirmez. Bu nedir? İyi ilişkilerin devamı değil mi? Bak, Allah'ın ayeti bunlar. Kendi sözümüz mü? Bunun karşılığını da alırsın diyor. Şimdi burada diyor Allah'a da, bak onlara iyilik yapabilirsiniz diyor bak burada da. Sizi öldürmeye kalkmıyor inancınızdan, ülkenizden çıkarmıyor. Tamam. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde sen müminsin, seni öldüreceğiz diyen bir yasa var mı? Burada yaşayamazsın deniyor mu? Ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde deniyor mu? Tamam. Peki şimdi ve tuksidu ileyhim ve onların haklarını verin diyor. Bak, taksit gelmesinden aklına paylarını. Kardeşim şey değil yani, bu ülkede yaşıyorsan bu ülkenin bütün haklarından göre şeylerine yararlanacaksın. Sorumluluğunu da yapacaksın. Ya bu ülkede şimdi biraz sonra okuyacağımız ayetten esas ona geleceğiz. اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُقْصِدِينَ. Allah herkesin hakkını verenleri sever. Bazı önce ayette ne dedi? Bakara 272'de. Ya iyilik yapıyorsan adamın inancından sana ne? Sen Allah rızası için yapmıyor musun? O kadar. Zaten sen mümin dediğin adam belki senin en büyük düşmanındır. Kalbinde ne olduğunu bilemezsin ki. Ondan sonra bak. اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ. Arapçada innema sadece anlamını ifade eder. Sadece Allah şu yasağı size şunlar için koyar. Anillezine katelukum fiddin. İnancınız konusunda sizinle savaşan, başka konularda değil. Bak başka mesela Musa Aleyhisselam'ı işlediği suçtan dolayı öldürecekleri kaçtı. Cenab-ı Hakk'a karşı ne diyor? Ya Rabbi, bana karşı benim onlara işlediğim bir suç var. Allah sadece seni korurum dedi. Sen suçlusun demedi Allah. Dikkat edin. Firavun karşısında da suçunu itiraf etti. Evet. Diyor ki inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkan olursa وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. Ülkenizden çıkarmış. Sebep ne? İmanınız. Ondan sonra وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجُمْ. Ve çıkarılmanıza destek vermiş olanlar var ya, işte onları dost edinemezsiniz. Surenin başındaki Mekkeliler Müslümanları inançlarından dolayı öldürmeye kalkmadılar mı? 3 tane orduyu ne için gönderdiler Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e? Müslümanları yok etmek için yapmadılar mı? Hendek Savaşı'nda bütün çevre kabilelerle işbirliği yaparak Müslümanları orada bitirmek istemediler mi? Onlara karşı dostluk olur mu? Ondan sonra diyor ki en tevellevhum. Yukarıda evliya dedi, tevellev, veli edinmeniz. Ne diyor? Yani ilişki. Birinci, adamlarla iyi ilişkiler içerisinde, dostluk ilişkisinde bulunmanızı Allah yasaklamaz. Kim bu? Bir öldürmeye kalkmamışsa, ülkemizden çıkarmamışsa, çıkarana destek vermemişse. 3 tane kırmızı çizgimiz var. Ha, dostlukta da ne yapacağız? dostlukta Müslümanları birinci sıraya, kafirleri ikinci sıraya koyacağız. O da şeydeydi, Ali İmran'daydı, başı neydi o ayet? لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler, müminlerden önce kafirler dost edin. Birinci sıra müminlerin, ikinci sıra kafirlerin olacak. 28. ayet değil mi? Sadece 28, tamam. Evet, Ali İmran 28. ayet. Yani birinci sırada, dostlukta birinci sıra her zaman müminlerin olacak. Ama onlarla bu üç kırmızı çizgiyi şey yapmamışlarsa düşman değil. Yine dostluk ilişkisi içerisinde olacağız. Dostluk ilişkisi içerisindeysek dinimizin yasaklamadığı, bak veli edinmek, veli vali edinmek gibi bir şey yani. Yönetici de olabilirler bizim üzerimizde. Yusuf Aleyhisselam şeydeyken onun üstünde yöneticisi yok muydu? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala her şeyin örneklerini de veriyor. Yani insanlar, biz sadece kendimizin Müslüman olmasından sorumluyuz. Diğerlerine de ortam uygun olduğu zaman Allah'ın dinini tebliğiyle sorumluyuz. Örnek bir yaşayış yaşayacağız ve anlatacağız. O zaman biz dini kendimize uydurmayacağız. Biz dine uyacağız. Bak bunu söyleyen Allah, onları veli, yani dost edinmenizi Allah yasaklamaz. Ama yine birinci derecede dostluk Müslümanların. O zaman bir yerde bir diyelim seçim yapılıyor bugün. Tamam, birinci sıra ya tabii imanına güvendiğin kişiler varsa birinci sırada o. O yoksa o zaman öbürüne de yöneticilik verebilirsin. Yetkin varsa. Bu neyin hükmü? Ayetin hükmü çok açık. En tevellevhum işte. Veli edinmek. Mesela Türkçe'de vali vardır, değil mi? Aynı kökten. Ne demek vali? İstanbul valisi nedir? Şimdi burada biz şey yapıyoruz. Şu anda ders yapıyoruz. İstanbul valisi bunu yasaklasa ona yetkin yoktur deme hakkımız var mı? İşte yetkili olmuş oluyor. En tevellehu mu? Evet. Diyor ki Allah-u Teala وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ Sizden kim bu insanları veli edinirse, yani adam seni inancından öldürmeye kalkmış, ülkenden çıkarmış, çıkaranlara destek vermiş, artık bunları veli edinemezsiniz. İşte o şeyde Müslümanlar savaşta kendilerine bütün bu suçları işleyenlere karşı sevgi besliyorlardı. Bunu yapamazsın diyor Allah. Kim bunu yaparsa feulâikehumuz zâlimûn, zalimler onlardır. Şimdi bu ayetlerde anlatılan ortam Müslümanlar için nedir? Dünyanın neresinde olursa o Müslümanlar rahatlıkla yaşayabilirler, değil mi? Mesela bazı kızlarımız zaman zaman şey yapamamışlardı, işte dinini yaşayamamışlardı. Allah-u Teala orada da kolaylıklar veriyor. Nisa suresinin 31. ayetinde ne diyor? اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ Yasaklandığınız suçların büyüklerinizden kaçarsanız. Mesela ben zinaya yaklaşmam diyen kişiye dünyada saygı duymayacak bir tek insan olmaz. Herkes saygı duyar. Dolayısıyla yani Allah'ın büyük haramları. Ben içki içmiyorum. Yok ya, ne güzel ya, bravo. Ben kumar oynamam. Yok, gerçekten mi? Faizcilikte hiç işim yok. Aa, muhteşem bir adamsın der. Dünyanın neresinde olursan ol. Siz onlardan kaçınırsanız, peki diğer? Nükeffir ankum seyyiatikum. Onun altında kalan günahlarınızın üstünü örterim diyor Allah. Ve nudhilkum mudhalen kerime, sizi çok güzel bir konuma da getiririm diyor. Şimdi öyle kurallar koymuş ki Allah, dünyanın en zalim ülkesi içerisinde de siz Müslüman olarak yaşayabilirsiniz. Çünkü kuralı koyan Allah. Ama bu kuralı kendisine benzeten Müslümanlara sıra gelince, vay sen bugün niye namazda yoktun? Ha, sen namazını terk ettin öyle mi? Kafir oldun. Hadi bakalım öldürüyoruz. Öldürdükten sonra da Müslüman mezarına değil kafir. Lan sen, bu ne? Bu ne Allah aşkına ya? Gidiyorsun, Allah iyilikte bulun diyorsun, diyor. Sen gidiyorsun adamın karısını, kızını alıp dinin bana helal etmiştir diyerek cariye olarak kullanıyorsun. Bu dine kim inanır? Bu yani gerçekten tahrifin boyutu inanılmaz ölçülerdedir. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Doğru dürüst Müslüman olmak zorundayız. Bu doğru Müslümanlığı bütün dünyaya anlatalım. Bunun karşısında saygıyla eğilmeyecek bir tek insan çıkmaz. İnanmayacak demiyorum, dikkat edin. Çünkü doğruları bilmek başka, kabul etmek başkadır. Biz bütün insanların bileceği, anlayacağı şekilde bu doğruları anlatalım. İsteye inansın, isteye inanmasın. Neydi senin okuduğun ayet? Fedekkir. Neredeydi o?
Gâşiye'de.
Gâşiye suresi kaçıncı ayetti?
21.
Bak fedekkir, sen o zikri bildir. Zikir Kur'an. İnsanları, zaten diyor fedekkir bir Kur'an men yehavu ba'id de var. Yani Kur'an'la bilgilendireceğiz. İnnemâ ente müzekkir. Sana düşen tek görev Kur'an'ı anlatmaktır. Biz de onu anlatacağız. Peki insanları Müslüman etmek? Lest aleyhim bi musaytir. Sen onları hizaya getirecek değilsin. Senin böyle bir görevin yoktur diye muhatap kim? Önce Muhammed Aleyhisselam. Sonra biz değil mi? İnsanları Müslüman etme diye görevimiz yok. Peki yok diye. İnsanlarla iyi ilişkilerde bulunacağız. Onun üç kırmızı çizgisi var. Bakın o da evrensel mi? Yeryüzünde inancımdan dolayı beni öldüren kişiyle karşı ben de iyilikte de bulunurum derse birisi, ona aptal demeyecek bir adam var mı? Beni ülkemden çıkarmış ama gene de affediyorum. Sen deli misin der ya. Çıkaranlara destek mi? Ya bu öyle bir bak, bu üç tane kırmızı çizgi de evrensel. Dünyanın tamamında savaş sebebi olan şeylerdir. Onun için Allah'ın dini bütün dünyada en rahatlıkla savunulacak dindir. Fakat Allah'ın kitabına uygun olacak olursa biz bunu yapmak zorundayız. Artık yeter yani. Geçmişten gelen şeyleri biz bırakalım. Allah'ın kitabına sarılalım. Allah yardımcımız olsun. Yani yok efendim işte oy kullanan kafir olur falan filan. Bunlar tamamen Müslümanları bozmak isteyen, az önce okudun ya şey, Firavun ne yapmıştı? Bölmüştü insanları. İşte bölüp birini diğerine düşman yapan şeyin, gayrimüslimlerin, Müslümanların en büyük düşmanlarının faaliyetlerinden başka bir şey değildir. Birçoğu kimin adına yaptığını da bilmez. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlı neticelerde nasip eylesin yapılacak seçimde. Ve bu dini bütün dünyaya Allah'ın istediği şekilde anlatmayı bizlere nasip eylesin.